Bir hormona kadınlık hormonu veya erkeklik hormonu denmesi o kadar saçma bir şey ki.
Bir de şey var, mutluluk hormonu. Yani o hormonun işi gücü yok. Seni mutlu etmek için var.
Ha bir de şey yok hani mesela işte beni mutlu eden belli hormonlar yok anladın mı? İşte serotonin olsun, dopamin olsun. Hayır abi sadece serotonin mutlu ediyor seni.
Tabii.
Zaten biz mutluluğun ne olduğunu da o kadar net bir şekilde biliyoruz.
Buralara girme. Mutluluğun ne olduğunu bilmeye girmiyorum. Mutluluk nedir arkadaşlar? Günsü ve Aydan da burada. Onlar da cevaplasın. Eda da cevaplayabilir. Mutluluk nedir? Bana mutluluğun resmini çizin.
Bana sorma. Abi bir video vardı böyle yavaş yavaş yürüyor böyle serotonin getiriyor.
O şey hatta şey diye paylaşıyor. Biraz çabuk yürür müsün? Mutluluğa ihtiyacım var diye.
Evet, biraz acele eder misin? Ya mutluluk hormonunun bakış açısına göre dopamin denmesi zaten sıkıntılı bir
Evet,
şey.
evet.
Çünkü mutluluğu birlikte oluşturuyorlar hani. Mesela güneşli havada iyi hissetmek mutluluk mudur, neşe midir, huzur mudur?
Kime göre?
Ya da ben buna mutluluk dedim. İngilizce'de Meriç ne diyecek? Hiç
Yani
evrensel değil ya.
yok.
Özetle hormonları bu şekilde sınıflandırmayı ben doğru bulmuyorum.
Bence de zaten bir hormonun birden fazla görevi var her seferinde. Tabii sadece dopamin, sadece serotonin deyip geçtiğimiz hormonlar aslında oho.
Her bir hormonu her duyguya haritalamak da garip bir fikir. Çünkü sadece duyguları yöneten şeyler değiller.
Evet. Ha mesela şey var işte, serotonin seviyen düşük olduğunda depresyona yatkın hale geliyorsun vesaire şeklinde bir şey var ama bilemiyorum.
Orada aslında şöyle bir sıkıntı var. Depresyonu sadece hormon seviyelerine indirgeyen bir yaklaşımda aslında serotonin hipotezi. Ama artık çok kabul görmüyor. Çünkü sadece hormonsal olarak açıklamak çok zor.
Yani serotonin seviyemiz düşük olduğunda depresyona uğramak zorunda değiliz. Depresyon geçirmek zorunda değiliz.
Muhtemelen değilsin ve depresyon kendi başına kimyasal bir dengesizlik değil. Daha da önemlisi.
Serotonin arttırmaya çalışmayacağım daha fazla. Belli ki o yüzden değilmiş. Ben de arttırıyorum, arttırıyorum. Hep böyle
Yok
diyordum
sen
ben de.
onu doktorunla konuşursan daha sağlıklı olur bu şekilde.
Şimdi biz hücre iletişimi bölümünde arkadaşlar hücrelerin birbirleriyle nasıl konuştuğundan bahsetmiştik zaten. Orada da hatta işte parakrin sinyali, endokrin sinyali vesaire demiştik. Bu hormonlar endokrin sinyalleşmesine giriyor. Endokrin üzerinden iletişime giriyor. Ne biliyorsun hormon? En sevdiğin hormon hangisi?
Prolaktin. Benim en sevdiğim hormon.
Ne?
Prolaktin.
Prolaktin neden?
Çünkü prolaktinim çok yüksek. Yıllardır, çok uzun süredir. Fazla yüksek bir seviyede. Ve bu yüzden ben çocuk doğurmak istiyorum. Bunun bu kadar duygusal anlamda etkili olabilmesi beni çok şaşırtıyor.
Çok saçma değil mi? Hiç bilmiyordum böyle bir etkisinin olduğunu prolaktinin.
Var. Anne olmak istiyorum yani. Bebeğim olsun benim ya. Valla. Bakarım. Hiç sorun yok.
Prolaktinlerimizi aldıralım arkadaşlar.
Aldıramıyorsun da. Hani ben deniyorum. Hani kullandığın ilaçlar var işte düşürmek için falan. Tam bitmiyor yani o.
Olmuyor yine. İşte görüyorsunuz, hormonlarla savaşmak çok zor. Şimdi sen prolaktin dedin. Prolaktin
Evet.
peptit bazlı hormon oluyor kendileri. Bizde ama farklı farklı hormon çeşitleri var. Şimdi biz 3 tane ana hormon çeşitinden bahsedeceğiz burada. Bir tanesi suda çözünmeyen hormonlar. İşte kortizol, östrojen, kolesterol, testosteron, bunlar suda çözünmeyen hormonlar. Bunlar bizim kan dolaşımımızda dolaşıyor. Eser miktarda da olsa. Ve hormonların böyle eser miktarda olması, böyle çok çok az olması bile bizi etkiliyor. Yani o hormonların böyle çok yoğun, çok kalabalık olması gerekmiyor. Bu suda
Ya
çözünmeyen
mesela
hormon.
damarlarında testosteron akmak diye bir şey yok. Hani onu bir belirtelim
Yok
bence.
tabii canım ama kanında bulunuyor yine böyle bir miktar, eser miktarda da
Ya
olsa.
hepimizin kanında bulunan
Evet.
şeyler.
Yani senin kanında da var testosteron. Benim kanımda östrojen var mesela. Yani bunlar olan şeyler. Şimdi bunlar da suda çözünmüyor ya. Ve bizim de kanımız böyle bol sulu olduğundan dolayı bu hormonlar kanda uzun süre varlığını sürdürebiliyor. Ama peptit hormonları öyle değil.
Ay bir şey diyeceğim, aklıma şey geldi. Bu insanın %70'i sudur olayı var ya. Bunu bayağı esir kamplarında insan yakarak tespit etmişler.
Doğru mu çıkmış sonra böyle yapıp?
Ha doğru çıkmıyor. Yani hipotez olarak değil. Direkt adam bakıyor yüzde kaç çıkacak. Hani adam önce kütlesini ölçüyor. Sonra yakıyor. Kalıntıları ölçüyor. Çinli
Deney dediğin.
arkadaşlarımızın deneyi dediğim gerçekten. Belirtmek
Muazzam.
istedim
Biz arkadaşlar laboratuvarlarda böyle şeyler yapmıyoruz. En azından ben yapmıyorum. Yapanlar elbet vardır ama.
sen de bakterilere bazı etik olmayan şeyler uyguluyorsun bence bu konuda.
Ya ben bu konuda üzülüyorum açıkçası. Yani bir gün şu programdan çıkıp laba gittiğimde bakterilerimden rıza alacağım. Kağıt imza atmaya çalışacağım. Sizin üzerinizde deney yapabilir miyim diye. Eda, artık o noktaya geldim ben
Yani
bakterilerden.
o zaman beni biraz susturabilirsin burada ama o zamana kadar ben devam edeceğim yani.
Tamam, bugün göreceksin, imzayı atıp
Ben şey
getireceğim.
diyeceksin diye bekledim. Kafeslerini açacağım ve özgürlüğe uçacaklar hani.
Onu
Hepsini
yapıyoruz biz.
bırakıyorsun zannettim.
Yapıyoruz onu. Ama önce üzerlerine klorak dök. Klorak değil mi o şey?
Klorak ne var? Ha çamaşır suyu.
İzmirliliğim çıktı
Of.
ortaya.
Oh. Çamaşır suyu döküyorsunuz. Ölmüyor mu onlar?
İşte öldürmek için öyle biz
Abi
uğurluyoruz
bu o
onları
zaman onları
özgürlüğe.
salmış olmuyorsun.
Şey oluyor, evrene salıyoruz bu şekilde
Ne
parçalayarak.
güzel, ne güzel.
Şimdi tabii suda çözümlen hormonların yanında bir de amino asit bazlı hormonlarımız var. Bunlar tirozin ve triptofan amino asitlerinden türetiliyor. Epinefrin ve melatonin. Melatonin de şeyden biliyoruz işte, bu genelde uykuyla bağdaştırılan bir hormon.
Birçok da takviyesi var artık.
Evet
Böyle
ya, çok fazla
atıyorsun
melatonin,
pompaları.
evet.
Onlar sinir
Evet.
inmiyor mu acaba sonradan? Sen onu içiyorsun, mideye gidiyor. Bazı hormonları sindirildiği için ağızdan veremiyorlar ama melatonin öyle mi bilmiyorum.
Sindirilmiyor, kana karışıyor. Bu bir de bu takviye şeyden olmak zorunda da değil yani, melatonin kendisini vermek zorunda değil. Mesela bir kimyasal verir ve bu kimyasal melatoninin daha fazla üretilmesine yardımcı olacak şekilde de olabilir. Bir de peptit hormonları var. Bu peptit hormonları da bizim amino asitlerin böyle yan yana gelmesiyle aslında bir tık böyle protein yapısına benzeyen hormonlar. Antidiüretik hormon ve oksitosin ve işte biraz önce senin dediğin prolaktin de mesela peptit bazlı hormonlar. Bunların böyle olması böyle daha çok yapılarıyla alakalı, işte fiziksel özellikleriyle alakalı. Ama tabii ki her hormonun yine kendine has bazı özellikleri var. Ama birazdan söyleyeceğiz mesela şu hormon şu şu şu özellikleri, şu şu etkileri var vücudumuzda diye. Göreceksiniz başka hormonların da aynı etkileri var. Yani öyle bir hormon sadece bir tane şeye etki etmiyor. Aynı zamanda bu suda çözünmeyen hormonların yapıları hayvanlarda ve bitkilerde böyle çok benzer. Şimdi böyle düşünecek olursak hayvanla bitkilerin evrimsel süreçte ayrılmalarından önce bu suda çözünmeyen hormonlar aslında varmış. Şimdi biz dedik işte kaç milyar yıl önce bitki hücreleriyle hayvan hücreleri ayrışmaya başladı diye. Yani o ayrışma da bu suda çözünmeyen hormonlar mevcutmuş. Ya bu hormonların evrimsel tarihine dair çok bir bilgimiz yok. Ama işte daha çok hangi canlılar arasında nasıl paylaşılıyor üzerinden belli bir noktaya kadar geri gidebiliyoruz. İşte bu şekilde bu suda çözünmeyen hormonların en eski hormonlardan olabileceğini düşünüyoruz. Steroid hormonları bunlar. Ve mesela bak, steroid hormonlarının genel özelliklerini sayayım. Vücudumuz olan etkilerini sayayım, daha doğrusu özellikleri değil de. Metabolizma kontrolünde görevleri var. Enflamasyonda görevleri var. Bağışıklık sisteminde fonksiyonları var. Su ve tuz dengesini sağlamada görevliler. Cinsiyet karakterlerinin gelişiminde de aynı şekilde önemli. Yani aslında şöyle baktığında bu bütün özellikler, cinsiyeti bir kenara bırakırsak, çok önemli özellikler hayatta kalabilmek için. İşte su tuz dengesi, metabolizmanın kontrolü, enflamasyon, bağışıklık sistemindeki rolleri vesaire. Şimdi burada bağışıklık sistemi ve cinsiyet karakterlerin gelişimi dedik. Çok ayrı bir bölümde bağışıklık sisteminden bahsedeceğiz. Başka bir bölümde de cinsiyetlerden bahsedeceğiz. Ve burada da işte bugün daha çok genel hormonların genel olarak inceliyoruz.
Böyle. Bu hafta hiç çalışmadık, o yüzden bugün böyle.
Şimdi ya bu steroid hormonları dışında diğer hormonların da genel olarak görevleri işte uykuyla alakalı süreçleri düzenleme, hormon salınımı. Şimdi mesela sen hormonsun ve kendini salınımında da görevin var falan böyle. Çok muazzam bir şey. Ya sen hormonsun, başka bir
Neydi onun
hormonsun.
adı ya? Bir geri bildirim döngüsü mü diyorlardı?
Geri bildirim döngüsü diyoruz evet. Stres tepkilerinde rol oynuyorlar. Büyüme ve gelişme, üreme, duygu durumu gibi birçok önemli fonksiyonları var. Buradan daha çok biz büyüme, gelişme ve duygu durumu üzerine biraz konuşalım diyorum. O zaman gelişme ve büyüme üzerinde etkili olan hormonlardan bahsedelim. Şimdi büyüme hormonu bu zaten gelişme ve büyüme deyince büyüme hormonunun buna dahil olması hiç şaşırtıcı değil, değil mi Eda?
Yani evet.
Şaşırmadın, değil mi?
Hiç şaşırmam.
Ben de hiç şaşırmadım görünce. Ha dedim, büyüme hormonunun adı bu yüzden büyümeymiş dedim. Hemen okumaya başladım ne olduğunu.
Çok
Bu
açıklayıcı bir isim zaten. Böyle bir kendini
evet.
gerçekleştiren bir kehaneti var sanki.
Evet.
Devam edelim, evet.
Çok enteresan. Şimdi bu peptit türü bir hormon. Bu boy uzunluğuna ve kemik gelişimine etki ediyor. Yani büyüme hormonunuzun olması lazım kemik gelişimi ve boy uzunluğunun sağlanabilmesi için. Ama aynı zamanda hücresel seviyede protein sentezini de arttırıyor. Beyin hariç diğer organların büyümesini etkiliyor. Bunun beyine bir etkisi yok. Bu beyni etki etmiyor ama zihinsel gelişimin olumlu yönde etkiliyor. Yani büyük ihtimalle bu zihinsel gelişime etki eden bazı diğer kimyasalları da etkiliyor ki bu büyüme hormonu. Bu şekilde hani beyin büyümesine yardımcı olmuyor ama zihinsel gelişime etki ediyor. Bağışıklık sistemini tetikliyor. Yine bu sağlıklı bir bağışıklık sistemi için büyüme hormonuna ihtiyacımız
Bağışıklık
var.
tepkisini mi tetikliyor?
Sisteminin genel olarak böyle regüle olması diyeyim ona.
Ha tamam. Sistemi tetikliyor deyince
ya
çok.
düzenlemesi yani. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde rolü var. Ama tabii daha önce de bahsettik, her şeyin fazlası zarar diye. Fazla salgılandığında da tümör oluşumunu tetikleyebiliyor. Hatta bazı tümörler var. Büyüme hormonu salgılanmasını sağlıyor. Ve işte böyle kendilerinin metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynuyor bu büyüme hormonu. Büyüme ve gelişmede bir diğer önemli hormon da tiroid hormonları. Tiroid hormonları da mesela metabolizma aktivitesini arttırıyor. Kemik gelişiminde etkililer. Mesela biraz önce büyüme hormonunun da kemik gelişiminde etkili olduğunu söylemiştim. Yani işte gördüğünüz gibi hani bir hormon birden fazla rolü oluyor. Bir şey mesela işte bir kemik gelişimi birden fazla hormon tarafından da düzenlenebiliyor. Bu açıdan baktığımızda aslında öyle sadece mutluluk hormonu, sadece cinsiyet hormonu demek maalesef doğru olmuyor.
Bir de öyle söylendiği zaman sanki ne bileyim ben bu hormonu verdim ve bu kişi artık mutlu ya da bu kişi artık erkek, bu kişi artık kadın.
Bitti falan.
Damardan verince o kadar hani her şey çözülse keşke.
Evet. Bu tiroid hormonları aynı zamanda hücre farklılaşması için de önemli. Embriyodan itibaren böyle bizim hücrelerimiz farklılaşarak farklı dokular oluşturmaya başlıyor. Bu şekilde farklı organlarımız oluşabiliyor, farklı dokularımız oluşabiliyor. Tiroid hormonları da işte bu farklılaşmada aslında önemli rolleri var. Ve aynı zamanda vitamin metabolizmasını da düzenliyorlar. Tüm bunları böyle arka arkaya koyduğunuzda aslında gelişme ve büyüme için en önemli olan şeyler. İşte kemik gelişimi, boy uzunluğu, vitamin metabolizmasının düzenlenmesi, genel olarak metabolizma aktivitesinin düzenlenmesi çok önemli. Bu gelişim ve büyüme ve gelişmede testosteron, östrojen hormonları da etkili. Ama daha önce dediğimiz gibi başka bölümde cinsiyetler üzerine konuşacağımızda bu iki hormondan özellikle bahsedeceğiz. Şimdi de iki farklı nörotransmitterden ve bir adet de hormondan bahsedeceğiz. Bunları özellikle itinayla bir hormon havuzundan böyle kendim çektim aldım. Zaten üçünden de program başında bahsettik. Birisi
yeni
serotonin.
Bir şey yok.
Evet. Birisi serotonin, diğeri dopamin, biri diğeri de oksitosin. Şimdi serotonin dediğimiz nörotransmitter. Ama bu nörotransmitter dediğimiz de aslında hormon gibi. böyle etkileri olan hücrelerde, daha çok hücresel seviyede, hücreler arası iletişimde rol alan, daha minik boyutlu böyle molekül serotonin. Bu serotonin arkadaşımız duygu, hafıza, öğrenme gibi şeylerden sorumlu.
Yani bilişsel birçok fonksiyonda etkili denebilir herhalde.
Aynen, bilişsel fonksiyonlarda önemli bir rolü var. Bu serotonin arkadaşımız merkezi sinir sisteminde üretiliyor. Merkez sinir sistemi dediğimizde beyin ve omurilik. Ayrıca kan pıhtılaşmasında da rolü var. Yara iyileşmesinde görev alıyor. Bu solucanlarda, böceklerde, bitkilerde, mantarlarda da bulunuyor. Bu serotonin de böyle en eski, en temel moleküllerden bir tanesi aslında baktığımızda evrimsel açıdan. Evet, bunların
yani %70'inin mutlulukla hiçbir alakası yok.
Evet. Evet, serotonin hormonu sözde bizim mutluluk hormonumuz. Ama yani kan pıhtılaşmasında da görev var. O zaman çok mutlu olunca kanın daha hızlı pıhtılaşıyor mu? Çok mutlu olduğunda kanın daha hızlı mı pıhtılaşıyor mesela? Var mı böyle bir çalışma?
Kanın çok hızlı pıhtılaştığında mutlu oluyor musun?
Ya da evet. Mesela bakıyorsun, oha ne hızlı mı pıhtılaştı bu benim kanım. Ben o zaman bugün mutlu muyum? Gibi mi yani?
Düşünsene savaşlarda askerler falan çok mutlu abi. Niye? Çünkü düğün yaralandı ama yara kabuk bağlamış. Hani.
Ya görüyor musun? Tabii ordunun morali yüksekse savaşta kazanırsın. Bu kadar basit. Arkadaşlar oyuna gelmeyelim. Yani serotonin, melatonin bu işleri bırakın. Bizi dinleyin. Biz size bütün ümitlerinizi yerle bir edeceğiz. Sizin bütün ümitlerinizi bu programda size verdiğimiz bu bilgilerle. Bir diğeri dopamin.
Savaş kazanma ümitlerini mi?
Evet.
Tamam.
Bir diğeri dopamin. Bu ödül motivasyon davranışında etkisi çok yüksek arkadaşlar.
Hatta bir de bunun orucu var.
Dopamin orucu. Evet. Ne yapıyorsun dopamin orucunda?
Yaşamıyorsun teknik olarak abi. Sabah kalkıyorsun, evet. Dopamin almayacaksın. Yani daha doğrusu asla. Hızlı dopamin kaynaklarından uzak duracaksın. Evet. Telefona girmeyeceksin, ne bileyim. Kaydırma, şu dikey kaydırma uygulamalarına falan girmeyeceksin.
Hiç.
Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Yani kendine yemek hazırladığında bile muhtemelen bir parça dopamin salgılıyorsun. Kitap okuduğunda salgılıyorsun ya da verimli olduğunu düşündüğün herhangi bir şey yaptığında muhtemelen salgılıyorsun. Tamam, orucun sebebi de bu zaten. Hani daha verimli şeylere odaklan. Saçma sapan şeylerden dopamin alma. Dopamin işte kota mı diyeyim, kotanı onlarla doldurma. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor.
Yani bayağı kullanılıyor. Anlattığın çerçevede bakacak olursak çok mantıklı. Sizi gün içinde tatmin eden ama herhangi bir yararı olmayan bir şeyden uzaklaştığınızda o tatminiyet hissini farklı yerlere yönlendirebilirsiniz psikolojik
ama
olarak.
Ama oradaki çelişki
çok
hani dopaminin zaten bağımlılık yapan bir şey olması ve sen hızlı dopamine her zaman daha bağımlı olacaksın yavaş,
evet,
dopamine göre.
Evet. İşte oradaki amaç o hızlı dopaminden kurtulmak. Senin biraz önce dediğin gibi.
Ama işte bağımlısın.
İşte zor oluyor artık. Kolay değil dopamin. Ama zaten.
İyi tamam.
Ya zaten şöyle, biraz önce dedik ya, yani o olay sadece dopaminde değil. Yani sen hayatta bir,
evet,
şey motive olmak istiyorsan.
Evet, o tatmin sana sadece dopamin sağlamıyor, evet, zaten ha, ama.
Evet.
Mesela marketten kesilmiş meyve almayı bırakırsan o da iyi gelebilir yani. Hani.
Evet.
Özellikle Amerikalı kardeşlerimize çağrımdır.
Çok zor be o yani. Bir karpuz alıp kesecek miyim orada hazır kesilmişi varken? Yine dopamin eksikliği Parkinson'a sebep olabiliyor. Yani Parkinson'la böyle bir alakası var. Ve diğer hormonların salınımında da görevli. Bu dopamin...
Dopamin şizofrenide de çok etkili. Özellikle yüksek düzeylerde olduğunda. Ve hatta dopamin hipoteziyle ilgili dopamini baskılayan ilaçlar şizofreni ilacı olarak kullanılıyor sıkça.
Yani azı Parkinson'a, fazlası da şizofreniye sebep oluyor arkadaşlar.
Evet, yani sebep oluyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama görülüyor diyelim.
Görülüyor diyelim, evet. Çünkü yani ne olur mesela dopamin fazladır ama diğer şeylerin dengesini bozar. Bu şekilde sebep oluyor olabilir. Yani doğrudan hiçbir etkisi, yani doğrudan bir etkisi olmak zorunda değil.
Evet, mesela dopamini şeyle de çok ilişkilendirirler. Dürtüsellikle çok ilişkilendirilir dopaminin fazlalığı.
O ne?
Ya şöyle düşün. Şimdi sen mesela dürtüsel olarak bazen böyle telefonun kilidini açıyorsun, fark etmeden Twitter'a girmiş oluyorsun ya. Dürtüsel bir harekette bulunuyorsun. Bir dürtün var oraya girmek üzerine. Ve sen bunu kontrol etmiyorsun veya farkında bile olmuyorsun. Veya bu dürtüye göre hareket ediyorsun. Tabii
Dopaminler
bu...
bunu
Aynen.
sebep oluyor.
Evet ve hani bu işte duygu düzenlemelerinde çok etkili olabiliyor. Senin günlük hayatındaki birçok şeyi etkileyebiliyor. İşte örnek veriyorum sigaraya bağımlıysan. Sigara içme dürtüsü, yemeğini yedin. Yemek sonrası sigara içen çok insan var mesela. Bir dürtüsü var sigara içme yönünde. Zaten bağımlılığın bundan kaynaklanıyor. Direkt buna göre hareket ediyorsun ve bu dürtüsellik hayatının başka alanlarında da oluyor. Çünkü o da dopamin seviyenle ilgili.
Yani arkadaşlar, bizleri dopaminler yönetiyor olabilir. Bu üzücü bir bilgi belki de, ama dünyayı hormonlar mı yönetiyor mesela Eda?
Yani evet, böyle bakarsan zaten her hafta neyin yönettiği değişiyor bizim açımızdan. Hani o yüzden
Tabii.
biz neyi anlatıyorsak o hafta o yönetiyor.
Evet.
Bekleyin, o bizim bölüm çıkınca belli olur. Hani o hafta onlara gidiyor göre.
Evet.
Bölüm çıkınca böyle bir kutuyla götürüyorlar dünyanın anahtarını. Ondan sonra bir hafta boyunca onlar yönetiyor.
Bakıyoruz. Sonra bir işte 500 bölümden sonra hangisi daha iyi yönetiyorsa seçip direkt görevi ona vereceğiz. Dünyayı sen yöneteceksin Volkan Konak diyeceğiz. Ya da dünyayı sen yöneteceksin hormonlar diyeceğiz. İşte hormonlardan da seçebiliriz. Mesela dopamini cumhurbaşkanı yaparız. Serotonini bir yardımcısı, oksitosini bir diğer yardımcısı yaparız 2028'de. Mesela onlar yönetir dünyayı. Bu da
Umarım
mümkün.
mümkündür. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz.
Bakalım. Yani ben sıkıldım hep aynı hormonun yönetmesinden.
Dopamin o konuda çok şey davranıyor yani. Başka kimseye fırsat vermiyor. Onu şey yapmak lazım.
Evet, dikkat
Oksitosin
etmek lazım.
olur. İşte luteinleştirici hormon olur. Ne yaptığını da çok
Olabilir.
bilmiyorum onun ama
Evet,
olur.
o olabilir. Antidiüretik hormon olabilir. Bol bol
O
şiş yaparız.
çok, evet yani bize çok medeniyet anlamında çok bir katkı sağlamayabilir.
O durumda bence oksitosin, kardeşlik, sevgi, arkadaşlık. O zaman oksitosin yönetsin dünyayı.
Olabilir yani, östrojene verirsin de patriarka yıkılır falan.
Ya, evet, o da olabilir. Şimdi oksitosin demişken, o zaman bir de oksitosinden bahsedelim.
Evet, onu bak, onu biraz atladık, yeterince konuşmadık
Evet,
hakkında.
oksitosin
Ben
çok
böyle
önemli.
suni sancı falan dedim, aşağıladım hatta. Biraz o
Evet,
çok doğru olmadı.
sen bayağı oksitosini aşağıladın.
Evet.
Onun farkındayım ben. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu doğru mudur değil midir ben bilmiyorum. Ama arkadaşınıza, hoşlandığınıza, sevdiğinize 30 saniye sarıldığınızda oksitosin salgılanıyor. O
30
size
saniye.
tabii şimdi, evet bak, geleceğiz oraya.
Bak
Aynen
Allah'ım, çok spesifik.
bak tabii.
Hiç içten
29
geçmedi.
yaparsanız oksitosin gelmez. 31 yaparsanız o fazla gelir. 30 saniye
Damardan
olacak.
yola çıkıyor, tamam mı? Geri dönüyor sonra. 30 olmadı. Hayır.
Ah, aynen öyle. Size aşık oluyormuş. Ya da
Ha, bir de
arkadaşınız daha
aşık
çok sizi
oluyormuş.
seviyormuş. Tabii. Ya şimdi bak. Ama çok mantıklı.
Yani
Niye?
benim geçmiş deneyimlerime göre böyle bir şey yok öncelikle.
Benim de. Ama şu çok mantıklı. Şimdi düşünsene. Hoşlandığın birine 30 saniye sarılıyorsun. 30 saniye boyunca sarılmana izin veriyorsa zaten yani bir şey vardır. Bir diğer türden 30 saniye boyunca sarılmana izin vermezse, belki sen zorlarsan sarılmaya, sana uzaklaştırma kararı çıkartır. Ve böylece aslında aşkınızdan uzak kalarak yine bir çözüm bulmuş olabilirsiniz. Yani bence bu 30 saniye sarılma olayı çok mantıklı.
Bence kimseye böyle şeyler denemeyin. Hani annenize babanıza falan 30 saniye belki olur, kardeştir. Hani sizi sevdiğine az çok emin olduğunuz insanlarda. Hani.
Ama bu sıcaklarda da yapmayın. Şimdi bu oksitosin, biraz önce bizim birbirimize aşık olmamızı sağlayan bu oksitosin.
Ve uzaklaştırma kararına sebep olan oksitosin.
Evet, oksitosin.
Ha, öyle salak
Hipotalamusta.
bak, bir anda çok sinirlendim. Kimseye 30 saniye durduk yere sarılmayın. Sonra da oksitosine suç atmayın. Öyle bir şey yok.
Arkadaşlar, evet, bu arada hani onu bir şaka olarak söyledik. Şimdi gidip arkadaşlarınız 30 saniye sarılmaya çalışırsınız. Ya bir de devir de kötü yani, hani 30 saniye sarılmak başınıza her şey gelebilir arkadaşlar.
İnsanın kişisel alanlarını ihlal etmeyelim.
Aynen öyle. Önce soracaksın. Diyeceksin ki sana 30 saniye sarılabilir miyim? O da evet
Açacaksın
derse.
kronometreyi. Öncelikle bir
Aynen
kronometre
öyle.
önemli.
Aynen öyle. Hani 31 olduğu anda bırakacaksın yani, o olmaz. O rıza alınacak.
Tabii ki.
Bu bir biçim, oksitosin sadece aşk üzerine değil. Bak sosyal bağlanmada da etkisi var oksitosin.
O normal geldi bana. Neyse beni ikna etti.
Evet yani
Sonuçta
bağlanmak.
aşk, sevgi, cahçıt bunlar da birer sosyal bağlanma türü.
Doğru. Yani arkadaşlarınıza karşı da oksitosiniz artabiliyor arkadaşlar. Hemen ya benim oksitosinim buna karşı arttı, o zaman ben aşık oldum demeyin yani. Bu oksitosin öyle sadece aşk üzerinde çalışmıyor.
Aynen. Ya mesela biriyle tanıştım. 2 gün sonra ben bir kan vereyim. Oksitosin ne durumda?
Mesela
Öyle bir
evet.
şey çok mümkün değil tabii.
Evet. Evet, oksitosin de işte zaten program başında dedik, rahim kasılıp gevşemesine yardımcı oluyor. Çocuğun dışarı çıkarılmasında, doğmasında önemli rolü var.
Sanırım bebek doğduktan sonraki süt salgısında da, sütün üretilmesi değil ama sütün dışarı verilmesinde de etkiliydi.
Onda da etkilidir. Oksitosin
Çünkü
daha
o
çok...
aslında epey garip bir şey yani. Bildiğim kadarıyla hamile kadınlar doğum yapana kadar bir süt salgıları yok.
Evet.
Doğum oluyor, ondan sonra oksitosinin etkisiyle bir anda süt salgısı başlıyor.
Evet. Şu senin dediğin neyi unutmadın?
Prolaktin.
Heh. Prolaktin de yine süt salgılanmasında görevi olan bir
Maalesef.
bir hormon. Organ diyecektim ya.
Organ.
Şimdi yani aslında hormonlar hakkında bilgi veriyoruz ki zaten bu bilgiler böyle sosyal medyadan da işte internetten de çok kolay ulaşabileceğiniz bilgiler. Ama asıl burada bizim bahsetmek istediğimiz, en başında da bahsettik yine. Yani kadınlık hormonu, erkeklik hormonu, mutluluk hormonu, mutsuzluk hormonu, aşk hormonu gibi, arkadaşlar yalanlara kanmayın.
Her
Yani
şeyi bu kadar basite
evet.
indirgemeyelim.
Ya keşke indirgeyebilsek bu arada. Burada biz biyologları, moleküler biyologların işi çok kolaylaşırdı. Yani aa evet şu gen şuna sebep alıyor. O zaman o geni oradan kaldıralım arkadaşlar, bitsin. Sonuçta arkadaşlar bir hormon onlarca farklı görev üstlenebiliyor. Bir görevi onlarca farklı hormon
Biri
üstlenebiliyor. Serotoniniz...
yapamazsa öbürü yapabiliyor. Hani
Aynen.
bir grup çalışması da var aslında.
Evet. Yani serotoniniz azsa dopamin, oksitosin ya da başka bir hormon bir şekilde onu idare edebilir. İşte biraz önce dedik, büyüme hormonunuz azsa tiroid hormonları kemik gelişiminde yine de etkili olabilir. Yani biyoloji maalesef ki biraz kompleks bir şey, bir alan. Yani sadece tek bir gen, tek bir şeye sebep olmuyorsa hormonlar da aynı şekilde. Buradaki aslında bu programı, bu bölümü yapma amacımız bu.
Yani bugün öyle bir karar aldık. Sonraki haftaki konumuz nedir?
Bağışıklık sistemi. Orada da hangi
Yani
bağışıklık sistemi
orada şey
hücresi?
yaparız. Lenf sistemi mi artık yönetiyor onu? Hangi lenf düğümü?
Ya da
Göğsümüzdeki
evet.
mi mesela? Hani.
Evet işte T hücreleri mi, B hücreleri mi
Heh,
yönetecek?
evet,
Bunları bir
onlar var.
karar
Evet.
vereceğiz.
Aktif bağışıklık mı? Pasif bağışıklık mı?
Mesela evet.
Yoksa aktif bağışıklığı sağlarken verilen çip mi mesela? Bu da
Mesela belki çip.
bir ihtimal.
Evet
Evet.
yani belki Covid aşısında olduğu gibi bize çip yerleştirildi biz küçükken. Çok
Keşke
aşı olduk.
bedava. Bedava
Bedava.
çipin
O
oluyormuş
öyle
efendim.
düşünme, bedava gibi düşünme. Mesela neyse, sen sevmiyorsun komplo teorilerini. O yüzden ben girmiyorum oraya.
Girme. Boş oluyor. Sonu bir yere varmıyor.
Varıyor da sen beğenmiyorsun. Neyse.
Değil mi?
Ya illa
Haftaya
Volkan Konak
anlatacağım.
yönetsin. Yani sen Volkan Konak'ta
Evet. Benim
kaldın.
için daha ikna edici.
Tamam.
Bence daha inandırıcı.
Tamam.
O yüzden bunu haftaya sakla sen. Bu teoriyi biraz daha geliştir.
Tamam.
Onu haftaya bağışıklık sisteminde konuşalım.
Olur. Öyle yapalım. Bağışıklık sisteminde kimin yönettiğine daha net karar veririz. O zaman sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın.
O zaman haftaya görüşmek üzere.